Ayrım 6, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 79. Eğer üçüncü duvar kısa zamanda dördüncü duvar olmuyorsa, rüya bitiyor ve sonra üstü açık bir arabada, Mildred saatte 100 mil hızla arabayı kasabaya sürüyor. Montag ona bağırıyor, Mildred de ona bağırıyor ve birbirlerinin ne dediğini duymaya çalışıyorlar. Ancak arabanın gürültüsünü duyuyorlardı. ''En azından hızını minimuma düşür.'' diye Montag haykırdı. ''Ne?'' diye Mildred bağırdı. ''Montag 55'e düşür en aza.'' diye bağırdı. ''Neyi?'' Mildred haykırıyordu. ''Hızı!'' Montag bağırdı. Mildred saatte hızını 105 mile çıkarttı ve Montag'ın nefesi kesildi. Onlar arabadan indiklerinde Mildred kulaklarına deniz kabuklarını taktı. Sessizlik, yalnızca hafif bir rüzgar esiyordu. Mildred, Montag yatakta döndü. Montag uzandı ve Mildred'in kulaklarından küçük müzik böceklerinden birini çekti. Mildred, Mildred. Evet, Mildred'in sesi belli belirsizdi. Montag kendini sesli renkli duvarların arasına elektronik olarak yerleştirilmiş yaratıklardan biri gibi hissetti. Konuşuyordu fakat konuşması kristal bariyeri aşmıyordu. Yalnızca pandomim yapabilirdi. Ona doğru döner ve görür diye umuyordu. Camdan dolayı birbirlerine dokunamıyorlardı. ''Mildred, sana sözünü ettiğim kızı tanıyor musun?'' ''Hangi kız?'' Mildred neredeyse uyuyacaktı. ''Bitişik'teki kız.'' ''Bitişik'teki hangi kız?'' ''Biliyorsun, şu liseli kız, adı Clarice'di.'' ''Aa evet'' dedi karısı. ''Birkaç gündür onu göremiyorum. Tam 4 gündür onu gördün mü?''
''Hayır.
Sana ondan bahsetmek istemiştim. Garip.
Oh, kimi kastettiğini biliyorum.''
''Bileceğini tahmin ediyordum.''
''Onun'' dedi Mildred karanlık odada.
''Ne olmuş ona?'' diye sordu Montag.
''Sana anlatacaktım. Unuttum, unuttum.''
''Şimdi anlat, ne oldu?''
''Sanırım o gitti.''
''Gitti mi?''
''Tüm aile başka bir yere taşındılar. Fakat o temelli gitti, öldü sanırım.''
''Aynı kızdan söz ediyor olamayız.''
''Hayır, aynı kız, McClellan. McClellan bir araba ezmiş 4 gün önce. Emin değilim, fakat sanırım ölmüş. Ailesi de başka yere taşınmış. Bilmiyorum ama o ölmüş sanırım.''
''Emin değilsin.''
''Hayır, emin değilim. Oldukça eminim.''
''Niçin bana daha önce söylemedin?''
''Unuttum.''
4 gün önce.
''Tümüyle unutmuşum.''
4 gün önce dedi Montag sakin yatarken. Her ikisi de karanlık odada hareketsiz yatıyordu.
''İyi geceler.'' dedi Mildred.
Montag hafif bir hışırtı duydu. Mildred'in elleri kımıldadı. Yastığın üzerindeki peygamber devesini andıran kulaklıklarına eliyle dokundu. Şimdi tekrar Mildred'in kulaklarındaydılar, mırıldanıyorlardı. Montag dinledi, karısı nefesten daha hafif şarkı söylüyordu. Evin dışında bir gölge kımıldadı, sonbahar rüzgarı esti ve dindi. Fakat işittiği sessizlikte başka bir şey vardı. Pencerelere çarpan bir soluk gibiydi. O yeşilimsi parlak bir dumanın hafifçe sürüklenişi gibi, kocaman bir ekim yaprağının çimlerin üzerinde yol alışı gibiydi. Tazı diye düşündü Montag. Bu gece burada, o şimdi dışarıda. Eğer pencereyi açsaydım... Montag pencereyi açmadı. Montag sabahleyin ürperdi ve ateşlendi.
''Hastalanmış olamazsın.'' dedi Mildred.
Montag yüksek ateşten gözlerini kapattı. ''Evet.''
''Fakat dün gece iyiydin.''
''Hayır, iyi değildim.'' Salonda akrabaların bağırışlarını duydu. Mildred merakla yatağına eğilmişti. Montag onun orada olduğunu hissetti. Gözlerini açmadan onu gördü. Saçları kimyasal ilaçlarla yanmış, gevrek saman taneleri gibi olmuştu. Gözlerinde bir çeşit gözde görünmeyen fakat göz bebeğinin epey ardında bulunduğundan kuşkulandığı bir perde vardı. Rujlu dudakları somurtuktu, bedeni rejim yapmaktan, peygamber devesi böceği kadar zayıf ve teni beyaz jambon gibiydi. Montag onu daha farklı bir biçimde anımsayamıyordu. ''Bana aspirinle su getirebilir misin?''
''Kalkman gerek'' dedi Mildred, ''öyle oldu, her zamankinden 5 saat fazla uyudun.''
''Oturma odasının duvarlarını kapatır mısın?'' dedi Montag.
Onlar benim ailem.
Hasta bir adam için kapatır mısın?
Kapatacağım.
Mildred odadan çıktı ve oturma odasına hiçbir şey yapmadan geri geldi.
Daha iyi mi?
Teşekkürler.
Bu benim en sevdiğim program, dedi Mildred.
Aspirin ne oldu?
Mildred, sen hiç böyle hasta olmamıştın, diyerek tekrar geri döndü.
Şu anda hastayım. Bu gece işe gitmeyeceğim. Benim için BT'yi ara.
Dün gece çok tuhaf davrandın, diye Mildred dönerken omurdanıyordu.
Aspirin nerede?
Mildred uzattığında Montag su bardağına baktı. Ah, Mildred banyoya doğru tekrar yürüdü. Bir şey mi oldu?
Bir yangın. Hepsi bu.
Ben iyi bir akşamüstü geçirdim, dedi Mildred banyodan.
Ne yaparak?
Oturma odasında.
Ne vardı televizyonda?
Programlar.
Ne programları?
En iyilerinden bazıları.
Kim?
Aa, biliyorsun, ekibi.
Evet, ekip.
Montag eliyle gözlerindeki ağrının üzerine bastırdı ve gaz yağı kokusu onu kusturdu.
Mildred içeri geldi, homurdanıyordu.
Şaşırmıştı, niçin yaptın bunu?
Montag üzülerek yere baktı. Yaşlı bir kadını kitaplarıyla yaktık.
Neyse ki halı yıkanabilir bir şey.
Mildred yer pasmasıyla temizlemeye başladı.
Dün gece Helenlere gittim.
Şovları kendi oturma odanda izleyemiyor muydun?
Elbette, fakat ziyarete gitmek de güzel.
Mildred oturma odasına gitti. Montag onun şarkı söylediğini duydu. Mildred, diye seslendi Montag.
Geri geldi, şarkı söylüyor, yavaşça parmaklarını şıklatıyordu.
Bana dün gece hakkında soru sormayacak mısın, dedi.
Nesi hakkında?
Binlerce kitap yaktık, bir de kadın yaktık.
Yani?
Oturma odası sesten patlıyordu. Dante'nin, Swift'in ve Marcus Aurelius'un nüshalarını yaktık.
Aurelius Avrupalı değil mi?
Onun gibi bir şey.
O bir radikal değil miydi?
Hiç okumadım.
O bir radikaldi. Mildred telefonla oynuyordu. Yüzbaşı Beatty'yi benim aramamı beklemiyorsun değil mi?
Aramalısın.
Bağırma.
Bağırmıyordum. Yatağından kalktı, birdenbire öfkelendi, kızardı, titriyordu. Oturma odası sıcak havada kükrüyordu.
Onu arayamam, hasta olduğumu ona söyleyemem. Neden?
Çünkü sen korkuyorsun, diye düşündü Montag. Çünkü bir dakika sonra olacak konuşmadan hastalık uyduran bir çocuk gibi korkuyordu. Konuşma şöyle devam edecekti. Evet yüzbaşı, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Gece saat 10'da orada olacağım.
Sen hasta değilsin, dedi Mildred.
Montag kendini yatağa bıraktı, yastığının altına uzandı, sakladığı kitap hala oradaydı.
Mildred, nasıl olur acaba? Yani belki bir süre için işimden ayrılsam. Her şeyimi bırakmak istiyorsun, bu kadar yıllık çalışmadan sonra, bir gece kadının biri ve onun kitapları yüzünden.
Kadını görecektin, Millie.
O benim için bir hiç. O kitaplara sahip olmasaydı, onun sorumluluğu düşünmesi gerekiyordu. Ondan nefret ediyorum. O seni etkilemiş ve bundan sonra olacakları biliyorsun. Dışarı atılırız. Evsiz, işsiz, hiçbir şeysiz kalırız.
Orada değildin, görmedin, dedi Montag. Kitaplarda bir şeyler olmalıydı. Hayal edemeyeceğimiz şeyler. Kadının yanan bir evde kalmasını sağlayacak bir şeyler. Orada bir şeyler olmalı. Bir hiç için kalmazsın.
Kadın enayiymiş.
Kadın senin ve benim gibi mantıklıydı. Belki de daha fazla ve biz onu yaktık.
Neyse, köprünün altından çok sular geçti.
Hayır, su değil, ateş. Sen hiç yanmış bir ev gördün mü? Günlerce duman tüter. İşte bu yangın bütün ömrüm boyunca sürecek. Tanrım, bütün gece kafamda onu söndürmeye çalışıp durdum. Delireceğim neredeyse.
İtfaiyeci olmadan önce bunları düşünmeliydin.
Düşünmek mi, dedi Montag. Seçenek verdiler mi? Büyük babam ve babam da itfaiyeciydi. Gözüm kapalı onları takip ettim.
Oturma odası bir dans müziği çalıyordu. Bugün erken nöbete gideceğin gündü, dedi Mildred. 2 saat önce gitmeliydin. Şimdi farkına vardım.
Sadece kadının ölmesi değil, dedi Montag. Geçen gece son 10 yıldır kullandığım gaz yağını düşündüm ve kitapları düşündüm. İlk kez anladım ki bütün kitapların arkasında bir insan vardı. Her birini bir insan düşünüp yaratmıştı. Bir insan onları kağıda dökmek için günlerini veriyordu. Ben bunları düşünmeyi bile daha önce asla düşünmemiştim. Montag yataktan kalktı. Adamın ömrü boyunca çevresine ve etrafına bakarak, yaşamı izleyerek yazdığı şeyi ben geleyim 2 dakika içerisinde bum diye yakıp bitireyim.
Beni rahat bırak, dedi Mildred. Ben bir şey yapmadım.
Seni rahat bırakayım. Bütün bunlar çok iyi de peki ben kendimi nasıl rahat bırakabilirim? Bizim rahat bırakılmaya ihtiyacımız yok. Ara sıra bir şeylerden gerçekten rahatsız olmamız gerekiyor. Ne zamandan beri gerçekten böyle rahatsız oldun? Önemli bir şeyler hakkında, gerçek bir şeyler hakkında.
Sonra Montag sustu çünkü geçen haftayı hatırlamıştı ve 2 beyaz taşa benzeyen gözlerle tavana bakıyordu. Yılan gibi olan pompa gözüyle araştırıyor ve 2 sabun suratlı adam konuşurken ağızlarındaki sigaraları oynatıyorlardı. Fakat o başka bir Mildred'ti. Bu Mildred'ın derinlerinde saklı kalan, çok rahatsız olmuş, gerçekten rahatsız olmuş bir Mildred'ti. Bu 2 kadın daha önce hiç karşılaşmamıştı. Montag arkasını döndü. Mildred, işte sonunda yaptın, dedi. Dışarıda, evin önünde bak kim var.
Umrumda değil.
Anka kuşlu bir araba var ve kolunda turuncu renk bir yılan işlenmiş kara gömlekli bir adam indi geliyor.
Yüzbaşı Beatty mi, dedi Montag.
Yüzbaşı Beatty.
Montag kımıldamadı fakat ayakta durmuş hemen önündeki duvarın soğuk beyazlığına bakıyordu. Onu içeri al, olur mu? Hasta olduğumu söyle.
Sen kendin söyle.
Mildred birkaç adım sağa, birkaç adım sola koştu, durdu. Ön kapının hoparlörü ismi söyleyince gözleri açıldı yavaş yavaş. Bayan Montag, bayan Montag, birisi geldi, birisi geldi. Bayan Montag, bayan Montag, birisi burada.
Ses kısıldı.
Montag yastığının altındaki kitabın iyice saklandığından emin oldu. Yavaşça yatağına girdi. Yarı oturur biçimde pikesini dizlerinin üzerine yerleştirdi. Göğsüne çekti. Kısa bir süre sonra Mildred kımıldayıp odadan çıktı. Yüzbaşı Beatty elleri cebinde geziniyordu. Akrabalarını sustur, dedi Beatty, Montag ve karısından başka her şeye bakarak. Bu kez Mildred koştu. Oturma odasındaki bağırışlar, haykırışlar kesildi. Yüzbaşı Beatty pembe yüzünde huzurlu bir bakışla rahat bir koltuğa oturdu. Parlak pirinç piposunu hazırlamak zaman aldı ve büyük bir duman bulutu üfledi.
Sadece hasta adam nasılmış göreyim, dedim.
Nasıl tahmin ettin?
Beatty diş etlerinin şekeri andıran pembeliğini ve dişlerinin şekersi beyazlığını göstererek gülümsedi.
Her şeyi gördüm. Gece gelmemek için beni arayacaktın.
Montag yatağın içinde oturdu.
Pekala, dedi Beatty, işe gelme, izin al.
Elindeki tükenmez kibrit kutusunu inceledi. Kapağında 1 milyon yakış garantilidir yazıyordu. Kimyasal kibritleri dalgınlıkla çakmaya başladı. Söndürdü çaktı, söndürdü çaktı, birkaç sözcük söyledi söndürdü. Aleve baktı, üfledi dumanına baktı.
Ne zaman iyileşeceksin?
Yarın.
Belki öbür gün, hafta başında.
Beatty piposunu tüttürdü.
Her itfaiyeci er ya da geç buna yakalanır. Onların çarkın nasıl döndüğünü bilmek için anlayışa gereksinimi var. Mesleğimizin tarihçesini bilmeye gereksinim var. Eskiden olduğu gibi acemileri ezberletmiyorlar. Puf! Yalnızca yangın şefleri anımsar tarihçeyi şimdilerde. Puf! Seni bu konuda aydınlatacağım.
Mildred huzursuzlandı. Beatty'nin kendini toplaması 1 dakika aldı ve ne söylemek istediğini yeniden düşündü.
Bütün bunlar ne zaman başladı diye soruyordun. Bizim işimiz nasıl ortaya çıktı, nerede, ne zaman? Gerçekten ben de sana iç savaş denilen şey civarında başladı diyebilirim. Gerçi bizim kural kitabımız daha önce kurulduğunu öne sürüyor. Gerçek şu ki fotoğrafçılık gelene kadar biz pek yol alamadık. Sonra 20. yüzyılın başlarında sinema doğdu. Radyo, televizyon artık kitleleri olmaya başladı. Montag yatağında oturdu, kımıldamıyordu. Kitleleri olunca basitleşmeye başladılar, dedi Beatty. Önceleri kitaplar birkaç kişiye çekici gelmişti. Şurada, burada, her yerde. Onlar farklı olmayı göze alabiliyorlardı. Dünyada yer çoktu. Fakat sonra gözler, dirsekler ve ağızlarla doldu taştı dünya. Nüfus 2, 3, 4 kat arttı. Filmler, radyolar, dergiler, kitaplar bir çeşit puding hazırlama yönergesi düzeyine indi. Beni anlıyor musun?
Sanırım.
Beatty havaya üflediği dumandan şekillere bakıyordu. Gözünde canlandır. 19. yüzyıl insanı atları, köpekleri, kedileri ağır çekim halinde. Sonra 20. yüzyılda kameranı hızlandır. Kitaplar kısaltılmış, özetler, ana hatlar, ufak resimli gazeteler. Her şey komik öykülere, kopuk sonlara dönüşüyordu.
Mildred başıyla onaylayarak kopuk sonlar dedi.
Klasik yapıtlar kesilip 15 dakikalık radyo oyunlarını, tekrar kesilip 2 dakikalık kitap sütununu dolduruyor. Daha da kısalınca sözlük sayfasında 10 ya da 12 satırlık özet oluyorlardı. Şüphesiz abartıyorum. Sözlükler başvuru içindi. Fakat çoğunun Hamlet ile ilgili bütün bilgileri... Montag bu adı şüphesiz bilirsin. Bayan Montag sizin için belki de belirsiz bir ad olabilir Hamlet. Dediğim gibi Hamlet ile ilgili bütün bilgileri şunu iddia eden bir kitaptaki bir sayfalık özetten ibaretti. Artık nihayet tüm klasikleri okuyabilirsiniz. Komşularınızla aşık atabilirsiniz. Görüyorsun, çocuk yuvasından üniversiteye, üniversiteden tekrar çocuk yuvasına. İşte geçen 500 yıldaki entelektüel örüntünüz.
Mildred ayağa kalktı ve odada dolaşmaya başladı. Bir şeyleri toplayıp yerine koyuyordu. Beatty onu aldırmadı ve devam etti.
Filmi hızlandır Montag, çabuk tıkla, resim, bak, göz, şimdi, fiske, burada, orada, çabuk, adım, çık, in, içeri, dışarı, niçin, nasıl, kim, ne, nerede, ya, pat, şak, şaplak, bing, bong, bom. Özetin özeti, özetin özetinin özeti. Politika mı? Bir sütun, iki cümle, bir başlık. Sonra orta yerde her şey kaybolur. Yayıncıların, sömürücülerin, radyo televizyoncuların ellerinde adamın beyni öyle hızlı döndürülür ki sanki bir santrifüj tüm vakit kaybettiren düşünceleri savurup atar.
Mildred yatak örtüsünü düzeltti. Mildred yastığına hafif hafif vururken Montag yüreğinin ağzına geldiğini hissetti. Şimdi de yastığı alıp güzelce düzeltip yerine koyabilmek için Mildred omzunu çekiştiriyordu. Belki bağıracak, bakacak ya da eliyle tutup bu nedir diye sorup saf saf kitabı havaya kaldıracaktı.
Okullar kısaltıldı, disiplin gevşedi, felsefe, tarih, dil dersleri kalktı. İngilizce ve imla gitgide ihmal edilmeye başlandı. En sonunda tümüyle yok sayıldı. Yaşam dolaysız, iş az, eğlence çalışmaktan hemen sonra geliyor. Düğmelere basmaktan, anahtarları döndürmekten, somunları ve civataları sıkmaktan başka bir şeyi öğrenmeye ne gerek var?
Yastığını düzelteyim, dedi Mildred.
Hayır, diye fısıldadı Montag.
Düğmenin yerini fermuar aldı. İnsanın gün doğumunda giyinirken düşünecek kadar bile zamanı, bir felsefe saati, dolayısıyla da melankoli saati yok. Dur biraz, dedi Mildred.
Gitsene, dedi Montag. Yaşam kocaman bir kıç üstü düşüş oldu Montag. Her şey bam küt, vay canına.
Vay canına, dedi Mildred yastığı çekiştirirken.
Tanrı aşkına beni rahat bırak, diye sızlandı hırsla.
Beatty'nin gözleri büyüdü. Mildred'in eli yastığın arkasında donup kalmıştı. Parmakları kitabın ana hatlarından ne olduğunu anlayınca şaşkın şaşkın baktı ve afalladı. Bir soru sormak için ağzını açtı.
Palyaçolar dışında tiyatroları boşalt, odaları cam duvarlarla kapla. Hoş renkler, konfeti veya kan ya da likör veya Fransız şarabı gibi hoş renkler duvarlarda aşağı yukarı dans etsin. Beyzboldan hoşlanırsın değil mi Montag?
Beyzbol iyi bir oyundur.
Şimdi Beatty hemen hemen görünmez olmuş, duman perdesinin arkasında bir yerlerdeki bir ses olmuştu.
Bu nedir diye sordu Mildred, neredeyse memnuniyetle.
Montag onun kollarını geri itti.
Buradaki nedir?
Otur diye bağırdı Montag. Mildred öteye fırladı, elleri boştu. Görüyorsun, konuşuyoruz. Beatty hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Bowling'den hoşlanıyorsun değil mi Montag?
Bowling, evet.
Ya golf?
Golf de iyi bir oyun.
Basketbol?
İyi bir oyun.
Bilardo, futbol?
İyi oyunlardır hepsi.
Herkese daha çok spor, topluluk ruhu, eğlence düşüyor ve düşünmen gerekmiyor değil mi? Organizasyonlar, organizasyonlar ve üst organizasyonlar, üst üst oyunlar. Kitaplarda daha çok karikatür, daha çok resim. Beyin çok daha az içer. Sabırsızlık karayollarında bir sürü kalabalık herhangi bir yere, hep bir yerlere, bir yerlere, bir yerlere gidiyor. Aslında hiçbir yere gitmiyor. Benzin mültecileri, şehirler motellere döndü. İnsanlar göçebe dalgalar gibi bir yerden diğerine ayın gelgit zamanını izlemeye başladılar. Senin öğlen uyuduğun, benimse dün gece yattığım odada bu gece kalarak... Mildred kapıyı vurarak odadan dışarı çıktı. Oturma odasında halalar amcalara gülmeye başladı. Şimdi uygarlığımızdaki azınlıkları ele alalım, ne dersin? Nüfus çoğaldıkça azınlıklar artar. Köpek severlerin, kedi severlerin, doktorların, avukatların, tüccarların, şeflerin, mormonların, baptistlerin, birlemecilerin, ikinci kuşak Çinlilerin, İsveçlilerin, İtalyanların, Almanların, Teksaslıların, Brooklynlilerin, İrlandalıların, Oregon veya Meksika'dan gelenlerin. Sakın ayaklarına basayım deme. Bu kitaptaki, bu oyundaki, bu televizyon dizisindeki insanların belirli ressamları, haritacıları, tamircileri temsil ettikleri anlamına gelmiyor. Pazarın büyüdükçe Montag daha az anlaşmazlığı kontrol altına alman gerekir. Bunu unutma. Tüm küçük azınlıklar özleriyle birlikte iyi muhafaza edilmelidir. Şeytani düşünceleri olan yazarlar daktilolarınızı kilitler. Nitekim öyle yaptılar da. Dergiler vanilyalı tapyoka karışımı haline geldi. Dipnot tapyoka, manyok kökünden çıkarılan nişasta. Kitaplar, kahrolasıca kendini beğenmiş eleştirmenlere göre bulaşık suyuna benzemişti. Eleştirmenler kitapların satışlarının durmasında şaşılacak bir şey olmadığını söylediler. Oysa halk ne istediğini bilerek mutluluktan başları dönerek çizgi roman kitaplarının daha uzun ömürlü olmasını sağladı. Şüphesiz üç boyutlu seks dergilerini de. Anladın mı Montag? Devletten tepeden inme bir şekilde gelmedi bunlar. Ne baskı, ne uyarı, ne sansür. Başlangıçta hiçbirisi yoktu. Hayır, bu oyunu teknoloji, kitlelerin sömürüsü, azınlıkların baskısı devam ettirdi. Tanrı'ya şükür bugün bunların sayesinde her zaman mutlu kalabileceğin için çizgi roman kitaplarını, eski iyi itirafları ve ticaret mecmualarını okuma özgürlüğün var.
Peki ama itfaiyecilerin ne ilgisi var o zaman diye sordu Montag.
Ah, bir tepi posundan çıkan belli belirsiz dumanın içine öne doğru eğildi. Bundan kolay açıklanan ve doğal olan nedir? Okullardan araştırmacılar, eleştirmenler, bilginler ve simgesel yaratıcılar yerine koşucular, atlamacılar, yarışçılar, aylaklar, açgözler, kapkaççılar, uçucular, yüzücüler çıkınca entelektüel sözcüğü de hak ettiği üzere bir küfür haline geldi. Her zaman bilinmeyenden korkarsınız. Sınıfınızdaki her soruya cevap veren özellikle parlak arkadaşınızdan, kurşundan putlar gibi oturan diğer tüm öğrencilerin nefret ettiğini eminim hatırlarsın. Saatler sonra bile dövmek için, canını acıtmak için seçilen kişi o parlak çocuk değil miydi? Elbette oydu. Hepimiz birbirimize benzemeliyiz. Hiç de anayasanın dediği gibi kimse eşit veya özgür doğmamıştır. Herkes eşit yapılır. Her insan bir diğerinin sureti olunca herkes mutlu olur. Ortada çekinilecek, korkulacak, herkesin kendisini yargılamasına yol açacak dağlar yoktur. İşte böyle, bitişik evdeki kitap dolu bir silahtır. Yak gitsin, silahtan kurşunu çıkar, adamın kafasını kopar. İyi okumuş bir adamın hedefinin kim olacağını kim bilebilir ki? Ben mi? Bir dakika bile böylelerini hazmedemem. Sonunda evlerin hepsi yanmaz duruma getirilince tüm dünyada, geçen akşamki varsayımın doğruydu, itfaiyecilere eski amaçla gerek kalmadı. O zaman onlara yeni bir görev verildi. Bizim anlaşılabilir ve haklı aşağılık kompleksine kapılma korkumuzun odağı olan iç huzurumuzun sorumluları olmak, resmi, sansürcüler, yargıçlar ve cellatlar olmak. İşte Montag, sen ve ben bunlardan biriyiz.
6. ayrımın sonu. Sayfa 96.